Ayrım 15. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 132. 10. Bölüm. Curtis O'Keefe ve Dodo aradaki kapıyı da birbirine geçirebilen dairelerine rahatça yerleşmişlerdi. Dodo her zaman yapmaktan hoşlandığı şekilde bavulları boşaltıyordu. Şimdi otel kralı iki salondan geniş olanında bir sürü dosyadan mavi renkli olanın içindeki bir yazıyı okuyordu. Dosyanın üstünde gizli St. Gregory ön inceleme yazılıydı. Peter McDermott'un daireye gönderilmesini emrettiği nefis meyve sepetini iyice gözden geçiren Dodo bir elma seçmişti. Kadın elmayı tam dilimlere bölerken o keyfin dirseğinin dibindeki telefon birkaç dakika içinde ikinci kere çaldı. İlk arayan Warren Trent'ti. Terbiyelice hoş geldiniz demiş ve her şeyin yerinde olup olmadığını sormuştu. Curtis O'Keefe keyifle hiçbir eksikleri olmadığını söylemiş, ardından da sevgili Warren daha iyisi olamazdı. Hatta O'Keefe otellerinden birinde bile bundan alasını bulamazdım demiş ve St. Gregory'nin sahibinin o gece Dodo ile kendisi için vereceği özel akşam yemeği davetini kabul etmişti. Otelci tatlılıkla gerçekten çok memnun oluruz, hem sonra senin otele de hayran oldum demişti. Warren Trent ise telefonda beğenmemen en korktuğum şeylerden biriydi diyerek kuru bir cevap vermişti. O'Keefe ise kaba kaba gülmüştü. Bu gece konuşuruz Warren. Belki biraz işten de konuşuruz. Gerekirse tabii. Ama büyük bir otelciyle yapacağım sohbeti sabırsızlıkla bekliyorum. O'Keefe aizeyi yerine bırakırken Dodo'nun alnı kırışmıştı. Curtis, adam bu kadar büyük bir otelciyse neden otelini satıyor peki? Curtis O'Keefe her zamanki gibi ciddi ciddi cevap verdi ama önceden sözlerinin kadının aklını karıştıracağını iyi biliyordu. Başka bir çağa girdik, onun da bundan haberi yok. Şimdilerde iyi bir otelci olmak işe yaramıyor. Bir de üstelik iyi muhasebeci olman gerek. Dodo öf öf öf dedi, bunlar amma da büyük elmalarmış ha. İkinci telefon otelin giriş salonundaki kulübelerin birinden ediliyordu. Arayan adını söyleyince Curtis O'Keefe, ''Efendim Ogden, şimdi senin raporunu okuyordum.'' dedi. 11 kat aşağıdaki giriş salonunda saçları dökülmeye yüz tutmuş, soluk benizli ve muhasebeciye benzeyen bir adam her tarafı camla kaplı telefon kulübesinden dışarıda bekleyen arkadaşına olumlu anlamda başını salladı. Muhasebeciliğin yanı sıra bir sürü de iş yapıyordu. Adı Ogden Bailey olan bu adam iki haftadır otelde Miami'den Richard Fountain adıyla kalıyordu. Oysa evi Long Island'daydı. Kişiliğinin özelliklerinden biri olan tedbirliliğiyle daili telefondan ya da dördüncü kattaki odasından aramamıştı patronunu. Aceleci ama kesin bir ifadeyle açıklamak istediğimiz bir takım noktalar var Mr. O'Keefe. Hem sonra öğrenmeyi isteyebileceğiniz yeni bilgiler de elde ettik dedi.
Çok iyi, 15 dakika sonra beni görmeye gelin.
Aizeyi yerine koyan Curtis O'Keefe eğlenircesine Dodo'ya meyveleri beğendiğine sevindim dedi. Sen olmasaydın o haset eğlentilerine bir son verirdim. İri iri açılmış masmavi gözler adamın üstüne dikilmişti. Yok canım, pek sevdiğimden değil ama sen hiç meyve yemezsin. Bunları ziyan etmek de dokunuyor bana. Adam inandırmak istercesine bir otelde pek az şey ziyan olur. Senin bıraktığını başka biri belki arka kapıdan alır dedi. Dodo bir salkım üzüm koparırken annem meyveye deli olur. Böyle bir sepet eline geçse çıldırır dedi. Adam bilançoyu tekrar eline almıştı. Bu sözleri duyunca kağıdı yere koyarak haydi ona da bir sepet gönderelim dedi. Yani şimdi mi?
Tabii. Bir kez daha telefonu eline alan adam otelin çiçekçisini aradı. Ben O'Keefe. Galiba siz benim daireme meyve gönderdiniz.
Bir kadın sesi kuşkulu kuşkulu cevap verdi. Evet efendim, bir şey mi oldu?
Yok yok. Ama bunun eşi bir meyve sepetinin Ohio'da Akron şehrine gönderilmesini istiyorum. Benim hesabıma yazın. Bir saniye. Telefonu Dodo'ya uzatarak adresi ve annene ne mesaj göndereceksen hepsini ver dedi.
Kız konuşmasını bitirdikten sonra ani bir duyguyla kollarını adamın boynuna doladı. Ah Curtis, sen dünyanın en tatlı adamısın.
Adam kızın gerçek sevinciyle sanki ısındığını hissetti. Otel kralı Dodo'nun kendinden öncekiler gibi pahalı hediyeleri kabul etmekle birlikte şu andaki gibi ufak şeylerle de mutlu olduğunu düşündü. Dosyadaki kağıtları okuyup bitirdikten hemen sonra aradan tam 15 dakika geçince kapıya vuruldu. Dodo gidip açtı. Ellerinde çantalar bulunan iki adamı içeri aldı. Biri Ogden Bailey, diğeri de giriş salonunda yanında duran Sean Hall'du. Hall amirinin daha genç bir örneğiydi. O'Keefe adamın bundan 10 yıl kadar sonra Bailey gibi soluk benizli olacağını ve işiyle ilgili bir görünüş alacağını düşündü. Bu da kuşkusuz sonu gelmez bilançoların üstüne eğilmek ve hesap yapmak yüzündendi. Otelci iki adamı da candan bir tavırla karşıladı. Şimdiki halde Richard Fountain adını kullanan Ogden Bailey, O'Keefe örgütünün tecrübeli ve en önemli kişilerinden biriydi. Bir hesap uzmanının niteliklerine sahip olan adamın üstelik her otele girebilme gibi olağanüstü bir yeteneği vardı. Bir ya da iki hafta kadar tedbirli davranarak otel idaresine duyurmadan incelemeler yapar ve mali bir rapor hazırlardı. Daha sonra raporu garip bir şekilde otelin hesaplarına yakın çıkardı. Bailey'in bulup yetiştirdiği Hall ise ileride aynı yeteneklere sahip olacağını gösteriyordu. İki adam O'Keefe'in de tahmin ettiği gibi teklif edilen içkileri reddettiler. Otelcinin karşısına bir sedire oturdular. Daha önce bir takım formalitelerin tamamlanması gerektiğini bildikleri için çantalarını açmadılar. Odanın öbür yanındaki Dodo şimdi bütün dikkatini meyve sepetine vermiş bir muz soyuyordu. O'Keefe sanki bu görüşme haftalarca önce tasarlanmış gibi "Gelebildiğinize memnun oldum beyler" dedi ama belki de işimize başlamadan önce Ulu Tanrı'nın yardımını istesek hepimiz için hayırlı olur. Uzun tecrübeler sonucu edindiği rahatlıkla konuşan otelci çeviklikle dizüstü çöktü ve ellerini sofuca önünde kavuşturdu. Bu durumla önceleri de sık sık karşılaşmışçasına teslimiyetle Ogden Bailey otelciyi taklit etti. Ardından içlerinde en genci olan Hall bir anlık kararsızlıktan sonra aynı durumu aldı. O'Keefe muzunu yiyen Dodo'ya bir göz atıp sükunetle "Şekerim, tasarımızın Tanrı tarafından kutsanmasını dilemek üzereyiz" dedi. Dodo muzu elinden bıraktı. Adamın sözlerine uyarak "Peki" dedi ve iskemlesinden yere kaydı. "Emrinizdeyim." Aylar önce veli nimetinin olur olmaz anlarda dua etmesinden anlayamadığı bir nedenden ötürü rahatsız olmuş ama daha sonra her zamanki gibi buna da uymuş ve artık rahatsızlık duymaz olmuştu. Bir arkadaşına da içini dökmüştü. "Curty çok şekerdir. Onun için sırt üstü yatmayı kabul ediyorsam diz çökmeyi de kabullenmem gerek." Curtis O'Keefe'in gözleri kapalıydı. Aslana benzeyen yüzü sakin, yanakları kıpkırmızıydı. Duaya başladı. "Ulu Tanrım, senden diliyorum bizi başarıya ulaştır. Senin otelin olan bu St. Gregory'yi iznin ve yardımınla almak istiyoruz. Dindarca sana yakarıyoruz. Senin yardımınla örgütümüzü almak istiyoruz. Sana candan bağlı bir kulun olarak yakarıyorum." Curtis O'Keefe Tanrı'yla konuşurken bile doğrudan kendisini ilgilendiren konuyu hemen açmak gerektiğine inanırdı. Adam duasına devam etti. Yüzü yukarıya kalkık duruyor, sözler ağzından yavaş yavaş akan bir nehir gibi çıkıyordu. "Eğer bu senin isteğinse ki böyle olmasını diliyoruz, çabuk ve masrafsız sonuçlanmasını rica ediyoruz. Biz kullarının servetini zorlamadan bu işi başarmalı ve aşırılığa kaçmadan ileride yapacağımız işlerde kullanmak istiyoruz. Ulu Tanrım, biz aynı zamanda karşımızda görüşmeye oturacak olanlara karşı kutsamanı, onların sadece senin tarafından yönetilmelerini, tedbirli ve mantıklı davranmalarını niyaz ediyoruz. Tanrım, son olarak da senin hep bizimle olmanı, davamızı başarıya ulaştırmanı, sana şükürle adamımız için işlerimizi geliştirmeni diliyoruz. Amin. Şimdi beyler, bu otele kaç para ödemem gerekecek?"
O'Keefe hemen kendini iskemlesine atmıştı. Diğerlerinin adamın söylediği son cümlenin doğayla ilgisi olmadığını ve iş görüşmesine başlama anlamına geldiğini anlamaları için bir iki saniyenin geçmesi gerekti. Önce Bailey kendini topladı. Hemen ayağa kalkarak kanepeye oturdu ve çantasının içini açarak kağıtlar çıkardı. Şaşkın şaşkın bakan Hall da ayağa kalkarak onun yanına geldi. Ogden Bailey saygıyla konuşmasına başladı. Fiyat hakkında bir şey söyleyemeyeceğim Mr. O'Keefe. Her zamanki gibi bu kararı siz vereceksiniz. Ama hiç kuşkusuz cuma günü süresi biten 2 milyon dolarlık ipotek bizim için pazarlığı kolaylaştıracaktır.
Demek bunda bir değişiklik olmadı ha? İpoteğin yenilenmesi ya da birinin üstüne alması konusu yok mu ortada?
Bailey başını olumsuz anlamda salladı. Burada güvenilebilir bir takım kaynakları deştim. Böyle bir şey olmadığı hakkında bana teminat verdiler. Bankacılardan hiçbiri buna elini bile sürmek istemiyor. Nedeni de genellikle otelin uğradığı zararlar. Zararlarla ilgili size bir takım hesaplar gösterdim. Bunun yanı sıra herkesin bildiği kötü yönetim de var. O'Keefe düşünceli düşünceli başını salladı, sonra daha önce incelediği dosyayı açtı. Daktilo makinesiyle yazılmış bir sayfayı aldı. Muhtemel kazançlar konusunda alışılmamış derecede iyimsersiniz. Parlak ve içinden zeka fışkıran gözleri Bailey'ninkilerle karşılaştı. Hesap uzmanı ince ve kısık bir sesle güldü. Bildiğiniz gibi bir takım abartmalı hayallere kendimi kaptırmam. Hemen iyi bir kar durumu yaratılabileceği kuşkusuzdur. Yeni gelir kaynakları yaratılabilir. Bu arada da daha önce buranın yönetimi inanılmayacak kadar kötü. Başıyla daha genç olan Hall'u işaret ederek Sean, bu yönde bir takım çalışmalar yaptı dedi. Önündeki notlara biraz güvensiz bakan Hall sözü aldı. Etkili bir komuta zinciri yok. Bütün bölüm şefleri bazı durumlarda olağanüstü güç elde etmişler. Bir noktada yiyecek alımı.
Bir saniye.
Hall patronun sözünü kesmesiyle hemen sustu. Curtis O'Keefe kesinlikle bana bütün ayrıntıları anlatmanız gereksiz dedi. Bu konuları daha sonra ele almanız için size güveniyorum beyler. Bu görüşmemizde öğrenmek istediğim daha geniş bir görüntüdür. Adamın azarlamasında yumuşaklığın üstün gelmesine rağmen Hall kıpkırmızı oldu. Odanın öte tarafında Dodo da adama acırcasına baktı. O'Keefe, anladığım kadarıyla yönetimin zayıflığına ilişkin olarak çalışanlar arasında hırsızlık alıp yürümüş. Elde edilen gelir bu şekilde yok oluyor dedi. Hesap uzmanlarının genci önemli başını salladı. Epeyce efendim, özellikle yiyecek ve içkide. Oteldeki barlar ve salonlarda yaptığı üstü kapalı çalışmaları anlatacaktı ki birden kendine gelerek toparlandı. Bunlar alışveriş yapıldıktan sonra halledilecek şeylerdi. Kısa tecrübe devresi sırasında Sean Hall, O'Keefe otellerine katılacak her yeni otel için değişmez bir kuralın uygulandığını öğrenmişti. İlk olarak pazarlıktan birkaç hafta önce genellikle Ogden Bailey başkanlığındaki bir casus takımı otele girer ve kendilerini normal müşteri gibi kaydettirirlerdi. Arada rüşvetle desteklenen zekice ve sistematik bir incelemeyle casus şebekesi mali ve yönetimle ilgili bilgiler toplar, zayıf yanları bulur, zarar görmeyen noktalar hesaplanırdı. Aynı zamanda da bu durumda olduğu gibi otelin bulunduğu kentin iş çevrelerinde tedbirli ve uygun soruşturmalar yapılırdı. O'Keefe adanın büyüsüne ülkenin en büyük otelcilik şirketiyle ileride yapılabilecek işler eklenince aranan bilgi genellikle elde edilirdi. Sean Hall çok önce mali çevrelerde kişisel çıkarlarının bağlılıktan önce geldiğini öğrenmişti. Sonra Curtis O'Keefe elde edilen bu bilgilerle görüşmeleri yönetir ve genellikle de başarıya ulaşırdı. Sonra da yıkıntıyı kaldıracak işçiler içeri dolardı. İşçiler O'Keefe otellerinin genel müdür yardımcısı tarafından yönetilirdi. Katı fikirli ve çabuk çalışan yönetim uzmanlarından kuruluydu bu takım. Yaptığı ilk değişiklikler genellikle personel ve yönetime etkilerdi. Onarım ve bünyede yapılan değişiklikleri kapsayan geniş ölçüde çalışmalar daha sonra gelirdi.
Her şeyin üstünde güler yüzle çalışır ve bu çalışmalarla ilgili olanlara yenilik yaparken bile hiçbir değişiklik olmayacağı söylenirdi. Bu takımdan biri günün birinde şöyle bir söz söylemişti. İçeri girdiğimiz zaman çalışanlar arasında hiçbir değişiklik yapmayı düşünmediğimizi bildirir. Sonradan gerekeni işlerinden çıkarırız. Sean Hall pek yakında St. Gregory'de de aynı şeylerin olacağını sanıyordu. Quaker mezhebinde yetiştirilen ve çok düşünen bir adam olan Sean Hall bu işlerde kendi payının ne olduğunu merak ederdi. Bir O'Keefe yönetmeni olarak yeniliğe rağmen hoşa giden ve bağımsız kişiliği olan birçok otelin şirkete katıldığını görmüştü. Bunlarla ilişkisi bulunmadığı halde durum onu üzmüştü. Arada sırada gene bir şeyin sonu geldi diye düşünür ve ahlak görüşü tedirgin olurdu. Ama her zaman kişisel hırs ve Curtis O'Keefe'in yapılan işlere karşılık cömertçe para ödemesi bu duygular karşısında ağır basardı. Sean Hall'un aylık maaş çeki ve bankada gittikçe artan hesabı kıvanç duyması için birer nedendi. Hatta rahatsız olduğu anlar bile. Hayal kurduğu zamanlar bile kendi kendine uzak ihtimal olarak düşünme izni verdiği şeyler vardı. Bu sabah daireye girdiğinden beri Dodo fena halde dikkatini çekmişti. Ama şu anda ona doğrudan bakmaya çekiniyordu. Sarışın kadının neredeyse bağıran dişiliği odayı güzel bir koku gibi dolduruyor. Sean Hall'un içinde tenis kortlarının iyi oyuncusu ve PTA'nın sekreteri esmer güzeli karısının başaramadığı bir takım duygular uyandırıyordu. Curtis O'Keefe'in talihinin iyi gittiği düşünülecek olursa bu büyük adamın önceki yıllarda genç ve hırslı bir hesap uzmanı olduğunu düşünmek olağanüstü, kuşku verici gibi gelirdi. Düşünceleri O'Keefe'in sorduğu bir soruyla kesildi. Kötü yönetim konusundaki izlenimin bütün bu bölümde çalışanları kapsıyor mu? Tam değil efendim. Sean Hall edindiği bilgileri zihninden şöyle bir geçirerek geçen iki hafta içinde iyice kavradığı konuya inmeye çalıştı. Biri var efendim. Genel müdür yardımcısı adı McDermott. İşini bilen bir adama benziyor. 32 yaşında. Cornell Stadler'ı bitirmiş. Yalnız üzüntü veren bir şey ama sicilinde aksaklık var. Bu konuda iç ofisten bilgi aldım. Raporları burada. O'Keefe genç hesap uzmanının kendisine uzattığı kağıdı alıp inceledi. Yazıda Peter McDermott'un Waldorf'tan kovulmasının başlıca nedenleri, yeni iş bulmak için yaptığı başarısız çabalar ve St. Gregory'ye girişi vardı. Otel kralı kağıdı hiçbir yorum yapmadan geri verdi. McDermott hakkında verilecek karar yıkıntıyı temizleyeceklerin işiydi. Ama bunlar Curtis O'Keefe'in O'Keefe otellerinde çalışanların ahlak yönünden kusursuz olmaları konusundaki ısrarını göz önüne alacaklardı kuşkusuz. McDermott işini ne kadar bilirse bilsin yeni bir yönetim altında çalışmaya devam etmesi imkansız gibiydi. Sean Hall sözlerine devam ediyordu. Daha alt kademelerde bulunan birkaç iyi eleman daha var. Konuşma 15 dakika daha devam etti. Sonunda Curtis O'Keefe, teşekkür ederim beyler dedi. Önemli bir şey olursa beni gene arayın. Yoksa ben sizinle temasa geçerim. Dodo onları kapıya kadar geçirdi. Kadın döndüğünde Curtis O'Keefe'in iki hesap uzmanından boşalan kanepeye boylu boyunca uzanmış olduğunu gördü. Adam gözlerini kapamıştı. Bu işteki ilk yıllardan beri zaman buldukça tavşan uykusuna yatmayı alışkanlık haline getirmişti. Bu azalan enerjisini yenilemeye ve yorulmaz adam ününün devamına yardım etmişti. Dodo adamı yavaşça dudaklarından öptü. Adam kızın dudaklarının nemini ve kendininkine hafifçe değen vücudunun ağırlığını duyuyordu. Kızın uzun parmakları başının arkasını bularak saç diplerini hafifçe ovaladı. Yumuşak, ipek gibi bir saç demeti adamın yüzünü okşarcasına yanına döküldü. O'Keefe kıza gülerek baktı. ''Bataryalarımı dolduruyorum.'' Sonra da hoşnutlukla söylendi. ''Bu yaptıkların da yardım ediyor.'' Kızın parmakları hareketlerine devam etti. 10 dakika sonra dinlenmiş ve kendine gelmişti. Bir kez daha gözlerini açarak gerindi, sonra da dikilerek kalktı. Ayağa kalktıktan sonra kollarını Dodo'ya uzattı. Kız kendini adama teslim ederek yaklaştı. Vücudunu vücuduna bastırıyor, onunkine kendini istekle uyduruyordu. Şimdiden kızın için için yanan şehvetinin güçlü ve istekli bir alev haline geldiğini fark etti. Adam gittikçe artan heyecanıyla kızı yandaki yatak odasına sürükledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 140.